Ayrım 4.
Feridun Timur'un 1954 yılında Varlık Yayınları'nın Dünya Klasikleri dizisinde yayımlanan Dante adlı kitabı İlahi Komedya'nın 26 manzumesinin İtalyanca'dan yapılan düz yazı çevirisini de içerir. Feridun Timur'un İlahi Komedya çevirisi daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nca yayımlanır. Bu çeviri de eksiksiz bir düz yazı çeviri. Açıklamalar Hamdi Varoğlu çevirisine oranla daha fazla. Ne var ki çevirmenin ana dilini özensiz kullanması, yalnızca İtalyanca metni önemsediği izlenimini vermesi, eskiyen sözcüklerin sonraki baskılarda yeni sözcüklerle değiştirilmiş olmasına karşın bu çevirinin okunmasını da neredeyse olanaksız kılıyor. Dante'yi çevirmek. Şiir çevirisi, çevirmenin kaçınılmaz ihanetinin ölçüsünü hiç kuşkusuz daha da arttırmaya yatkın bir çalışma. Dipnot, traduttore traditore, çevirmen haindir, İtalyanca deyiş. İhanetin oranını sınırlı tutmanın yolu ise çeviriyi bir uyarlama olarak değerlendirmek. Her dilin kendine özgü yapısı, mantığı dikkate alınırsa, çevirmenin gerektiğinde sözcüğü sözcüğüne çevirmek titizliğinden ayrılıp, şu soruya yanıt araması doğru olur. Yabancı yazar Türkçe yazsaydı nasıl yazardı? Çeviri kokmayan çeviriyi bu sorunun yanıtının içerdiğine inanıyorum. Decameron'u çevirirken kapıldığım İlahi Komedya'yı şiir olarak Türkçe'ye çevirmek düşüncesinin ilk denemesi, bir Paris yolculuğu sırasında Châtelet'deki Sara Bernard kahvesinde yapıldı. Bir hafta süreyle bu kahvede, Saint-Michel bulvarındaki Gibert kitap evinden aldığım İtalyanca-Fransızca, Cehennem'in ilk kantolarını çevirmeyi deneyip, İlahi Komedya'nın çevrilebilir olduğunu gördüm. Decameron çevirisinin ardından başladığım İlahi Komedya çevirisi 2 yıla yakın Kasım 1996 Ağustos 1998 sürede tamamlandı. Bu süre boyunca gündüzlerim, gecelerim İlahi Komedya ile birlikte geçti. İstanbul dışına gitmem gerektiğinde bile çeviriye ara veremedim. Paris, Milano, Boston, Chicago, New York uçaklarında, otellerinde, Ankara, Antalya, İzmir, Bursa yolculuklarında hep İlahi Komedya'nın dizeleriyle birlikte oldum. İlahi Komedya çevirisinin güçlüğü, İtalyanca'da sözcüklerin ünlülerle bitmesinden yararlanan Dante'nin 14.233 dizelik yapıtın tümünde kullandığı terza rima adını verdiği uyak düzeniydi. Başka bir dile aktarılması olanaksız bu düzenin getirdiği zorluğu aşmanın tek yolu, Fransızca, İngilizce çevirilerde de olduğu gibi İlahi Komedya'yı serbest koşukla çevirmekti. Önemli bir zorluk da şiirde geçen yüzlerce kişi, yer, olay adının, ayrıca kutsal metinlere, mitolojiye, tarihe yapılan göndermelerin açıklanmasıydı. Dört değişik İtalyanca baskıyla Fransızca ve İngilizce çevirilerin, kimi kez birbirleriyle çelişen notlarından ve İtalyanca kaynaklardan yararlanılarak yapılan Türkçe açıklamaların güvenilir bir sonuca ulaştığını sanıyorum. İlahi Komedya'nın Türkçesi elbette Dante'nin şiir gücüyle boy ölçüşemez. Ama İlahi Komedya'nın Latince kökenli dillere yapılan çevirilerinin bile aynı eksikliği taşıdıklarını unutmamak gerekir. Bu çevirinin İlahi Komedya'yı ilk kez günümüz Türkçesiyle şiir biçiminde Türk okurunun ilgisine sunmaktan öte bir savı yok. Başka dillerde olduğu gibi Türkçe'de de bu çeviriyi başka çevirilerin izlemesini diliyorum. Rekin Teksoy. Bu çevirilerde kullanılan kaynaklar: Dante Alighieri, La Divina Commedia, a cura di Lodovico Magugliani, Rizzoli Editore, Milano 1949. Dante Alighieri, La Divina Commedia, a cura di Giorgio Petrocchi, Arnaldo Mondadori, Editore, Milano 1966. Dante Alighieri, La Divina Commedia, a cura di Natalino Sapenio, La Nuova Italia Editrice Florence 1975. Dante Alighieri, La Divina Commedia, a cura di Giuseppe Villarroel, Arnaldo Mondadori Editore, Milano 1985. Dante, La Divine Commedia, traduzione di Jacqueline Risse, Flammarion, Paris 1998. Dante, La Divine Comédie, traduction de Lucien Portier, Les Éditions du Cerf, Paris, 1987. The Inferno, The Purgatorio de Paradiso. A verse rendering for the modern reader by John Giardi, Mentor Book, a division of Penguin Books, 1982. Dante Alighieri, The Divine Comedy, translated by Alan Mandelbaum, Everyman's Library, 1995. The Inferno of Dante, a new verse translation by Robert Pinsky, Farrar, Strauss and Giroux, 1994. Dante'nin yaşamında önemli tarihler. 1265, Mayıs sonu. Floransa'da Dante, asıl adı Durante, Alighieri dünyaya gelir. Babası Alighiero tefecilik yapıyordu. Anası Bella 1275'te, babası Alighiero ise 1281'de ölür. 1274. Dante, komşuları Folco de Ricovero de Portinari'nin kızı, kendinden bir yaş küçük Beatrice'yi, Bice Portinari, ilk kez görür. 1277. Gemma Donati ile Dante arasında söz kesilir. 1284. Dante Beatrice ile ikinci kez karşılaşır. 1287. Hukuk ve felsefe okuyan Dante kısa bir süre Bologna'da kalır. 1285. Dante Gemma Donati ile evlenir. Bu evlilikten 3 erkek, 2 kimi kaynaklara göre 1 kızı olur. 1288. Beatrice Simon dei Bardi ile evlendirilir. 1289. Dante Campaldino Arezzo'ya karşı ve Caprona Pisa'ya karşı savaşlarına katılır. 1290. Beatrice'nin ölümü 8 Haziran. 1291-1295. Dante Santa Croce Fransisken ve Santa Maria Novella Dominiken okullarında felsefe ve din bilimi öğrenimi görür. Brunetto Latini'den edebiyat dersleri alır. 1292-1294 Dante Vita Nuova'yı yazar. 1295 Dante Baharatçı Hekimler Loncası'na yazılır. 1296 Dante Halk Meclisi'nde tartışmalara katılır. Guelflerin Aklar Kanadı'nda yer alır. 1300 Dante Roma'da Jübile yılına katılır. Papa Bonifacio VIII'in politikasına karşı Floransa'nın San Gimignano ile işbirliği yapmasını sağlamakla görevlendirilir. Floransa'da prior olur. 15 Haziran 15 Ağustos 1301. Dante, Bonifacio'ya gönderilen Floransa elçileri arasında yer alır. Floransa'ya karalar egemen olunca Papa Dante'yi Roma'da alıkoyar. 1302. Karalar Floransa'da Dante'yi ölüm cezasına çarptırır. 1303-1304. Dante, sürgündeki arkadaşlarıyla birlikte Arezzo, Forli, Bologna ve Verona'da toplantılar düzenler. De Vulgari Eloquentia'yı yazmaya başlar. 1304 Dante aklardan ayrılır. Convivio'yu yazmaya başlar. 1304-1309 Dante'nin İtalya'nın çeşitli yörelerine gezileri. 1307 Dante Cehennem'i yazmaya başlar. 1310 Dante büyük bir olasılıkla Paris'e gider. 1311 Dante Milano'da Henri Arrigo 7 ile görüşür. Henri'ye mektuplar yazar. 1312-1313 Dante De Monarchia'yı yazar. 1313 Henri 7 ölür. Floransa yönetimi Dante'yi ikinci kez ve çocuklarını ölüm cezasına çarptırır, mallarına el koyar. 1313-1318 Dante Verona'da Cangranda della Scala'nın yanında kalır. 1314 Cehennem yayınlanır. 1315 Araf yayınlanır. 1318-1320 Dante Ravenna'da Guido Novello da Polenta'nın yanında Cenneti yazar. 1320 Dante Quaestio Aqua e Terra'yı yazar. 1321 Dante Guido da Polenta'nın elçisi olarak Venedik'e gider. Dönüşte hastalanarak Ravenna'da ölür. Eylül 13-14 Cehennem 1. Kanto Yaşam yolumuzun ortasında karanlık bir ormanda buldum kendimi çünkü doğru yol gitmişti. Dipnot Dante'ye göre insan yaşamı en yüksek noktası 35 yaş olan bir yay çizer. 1265 doğumlu Dante bu yapıtı yazmaya 1307 yılında başlamıştır. Ancak 1300 yılında Papa Bonifacio VIII'in düzenlediği jübile yılına katılmak için Roma'ya gitmiştir. 35 yaşında yaptığı bu geziyi Dante bu yapıttaki düşsel gezinin de başlangıcı sayıyor. Jübile yılı Papa'nın günahları bağışladığı 00-25-75 rakamlarıyla sonlanan yıllar. Bu uygulamayı ilk kez 1300 yılında Papa Bonifacio VIII başlatmıştır. Dipnot 2 Karanlık Orman Aklın çelindiği ahlak kurallarının önemsenmediği bir günahkarlık dönemi. Bu tamlamayı Dante'nin gurbette çektiği sıkıntıları belirtmek için kullandığını öne süren yorumcular da vardır. Ah içimdeki korkuyu tazeleyen, balta girmemiş o sarp güçlü ormanı anlatabilmek ne zor. Öyle acı verdi ki ölüm acısı sanki. Ama ben orada bulduğum iyilikten söz edeceğim, gördüğüm başka şeyleri söyleyeceğim. Dipnot İyilik, beklemediği bir biçimde karşısına çıkan Vergilius. Oraya nasıl girdiğimi bilemeyeceğim. Öyle uykum gelmişti ki doğru yolu bırakıp gittiğimde. Dipnot, öyle uykum gelmişti ki bilincim bulanmıştı. Ama yüreğimin içine korku salan vadinin bittiği tepenin eteğine geldiğimde, yukarı çevirdim gözlerimi, omuzlarını gördüm onun, herkese her yerde yol gösteren gezegenin ışınları içinde. Dipnot, tepe, erdemli yaşamın simgesi. Gezegen, güneş, dönemin gök bilimcileri güneşi dünyanın çevresinde dönen bir gezegen sanıyorlardı. O zaman biraz dindi o sıkıntılı gecede yüreğimin gölüne çöken korku. Dipnot, yüreğimin gölüne 14. yüzyıl bilim adamları çeşitli duyguların özellikle de korku duygusunun kalbin içindeki sıvı dolu bir boşlukta oluştuğuna ve kanın buradan vücuda dağıldığına inanırlardı. Ve denizden çıkmış soluk soluğa biri dönüp de azgın suya nasıl bakarsa, hala kaçmakta olan ruhum kimseyi sağ bırakmayan geçide bakmak için döndü geriye. Dipnot, geçit, karanlık orman. Yorgun bedenimi biraz dinlendirince ıssız kıyıda yürümeye koyuldum yine. Sağlam basan ayağım hep daha geride. Dipnot, hep daha geride. Yokuş yukarı çıkıyordum. Yokuşun hemen başladığı yerde bir pars gördüm. Yerinde duramıyordu, kıpır kıpırdı, benek benekti tüyleri. Dipnot, pars, hovardalık simgesi. Yüzümün önünden hiç ayrılmıyordu. Öylesine kesiyordu ki yolumu, kaç kez dönmek istedim gerisin geri. Sabahın başladığı saatlerde güneş, Tanrı'nın sevgisi bu güzel nesneleri ilk kez kıpırdattığından beri birlikte olduğu yıldızlarla yükselmekteydi. Dipnot, kıpırdattığından beri Tanrı evreni yarattı yaratalı.
Ayrım sonu.